Ayrım 28, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 263. 5. Bölüm, Tarihe Geçmek. Laboratuvar sakince vızıldıyordu. Masalar, sandalyeler, sıralar, her yerde bir şeyler vardı. Beyaz duvarlar, grafikler, posterler ve kesilmiş karikatürlerle kaplıydı. Hepsi parlak yapay ışık altında hafifçe titreşiyordu. Herhangi bir laboratuvar gibiydi. Biraz temiz, biraz dağınık. Köşedeki tek pencere karanlıktı ve içeriği yansıtıyordu. Dışarısı geceydi. Bina neredeyse tamamen boştu. Laboratuvar giysili iki adam sıralardan birine oturup bilgisayar ekranına doğru eğilmişlerdi. Kısa boylu olanı işaret parmağıyla ekranın altındaki klavyeyi tuşladı ve görüntü değişti. Siyah bir alanın üzerinde yeşil türbüş onlar, sanki ekran bir kutuymuşçasına net bir şekilde üç boyutlu görünerek kıvrım kıvrım dönüyorlardı. Bir elektron mikroskobu görüntüsü, alan sadece birkaç mikron genişliğindeydi. "Görüyorsun, gen diziliminin bir tür plazmit onarımı," dedi kısa boylu bilimci. "Orijinal ipliklerdeki kırılmalar belirleniyor. Yerine geçecek olan dizilim sentezleniyor ve bu yeni dizilimler hücrenin içine büyük ölçüde girdiğinde kırılmalar bağlanma bölgeleri olarak görülüyor ve yerine geçen dizilim orijinalleri birbirine bağlıyor."
"Onları transformasyonla mı içeri sokuyorsun? Elektroporasyonla mı?"
"Transformasyonla. İşlenmiş hücreler bir kompetanla birlikte enjekte ediliyor ve onarım iplikleri eşleştirici bir aktarım yapıyor."
"In vivo?"
"Dipnot, in vivo, Latince tıp terimi, canlı organizmanın içinde demektir."
"In vivo?"
Hafif bir ıslık.
"Yani herhangi küçük bir şeyi onarabiliyorsun, hücre bölünme hatası."
"Evet." İki adam hafif bir esintiye kapılmış, küçük asma yaprakları gibi sallanan ekrandaki türbüş onlara baktılar.
"Kanıtın var mı?"
"Vlad sana öteki odadaki şu fareleri gösterdi mi?"
"Evet."
"Onlar 15 yaşında.
Bir ıslık daha." Makinelerin vızıltısı altında birbirlerine bir şeyler mırıldanarak öteki kapıdan fare odasına geçtiler. Uzun boylu olanı tahta parçalarının arasında kürk topaklarının soluk aldığı bir kafese merakla baktı. Dışarı çıkarken iki odadaki ışıkları da kapattılar. Elektron mikroskobu ekranının titreşimi ilk laboratuvarı aydınlatarak odaya yeşil bir örtü seriyordu. Bilimciler alçak sesle konuşarak pencereye doğru yöneldiler, dışarıya baktılar. Gökyüzü günün doğuşuyla birlikte morumsu bir renge bürünmüştü. Yıldızlar hızla kayboluyordu. Ufukta kocaman kara bir kütle, devasa bir volkanın düzleşmiş tepesi yükselmekteydi. Olympus Mons, güneş sistemindeki en büyük dağ. Uzun boylu bilimci başını salladı.
"Bu her şeyi değiştirir, biliyorsun."
"Biliyorum."
Kuyunun dibinden gökyüzü parlak pembe bir metal para gibi görünüyordu. Kuyu yuvarlaktı. 1 kilometre çapında, 7 kilometre derinliğinde. Ama dipten bakıldığında çok daha geniş ve derin görünüyordu. Perspektif insan gözüne ne oyunlar oynar. Göğün yuvarlak pembe lekesinden aşağı doğru uçan şu kuşun böylesine büyük görünmesi gibi. Ama o bir kuş değildi.
"Hey!" diye bağırdı John. Kuyunun müdürü Etsu Okakura adlı yuvarlak yüzlü Japon ona baktı. Ve John yüz koruyucularının ardından adamın sinirli gülüşünü görebildi. Dişlerinden biri lekeliydi.
Okakura başını kaldırıp yukarı baktı.
"Bir şey düşüyor!" diye bağırdı ve ekledi. "Koşun!"
Kuyunun zemini boyunca koşturdular. John gevşek kayaların büyük bölümünün asıl kara bazalt zeminin üstünden sadece süpürülmüş olduğunu hemen fark etti. Zemini tamamen düzleştirmek için bir şey yapılmamıştı. Hızlandıkça minyatür kraterleri ve uçurumları aşmak giderek zorlaşıyordu. Böylesine ilkel bir kaçış anında çocuklukta şekillenmiş içgüdüler kendisini gösteriyor ve her adımını daha fazla zorlanarak atıyordu.
tanımadık bir yüzeye sarsılarak düşüp sonra yeniden delice sıçramak, en sonunda ayakları dolanıp dengesini kaybedip kollarını yüz muhafazasını korumak için hızla öne savurarak dağınık taşların arasına düşene kadar yaptığı delice bir koşuydu bu. Okakura'nın da düştüğünü görmek biraz rahatlatıcıydı. Neyse ki tökezlemelerine yol açan yer çekimi aynı zamanda kaçmaları için onlara vakit de veriyordu. Düşen nesne henüz yere çarpmamıştı. Kalkıp yeniden koştular. Okakura bir kez daha düştü. John geriye bir göz atıp parlak metalik bir karaltının kayaya çarptığını gördü ve sonra çarpmanın sesi geldi. Tump! Bir yumruk gibi. Gümüş parçaları çevreye savruldu. Bir bölümü onlara doğru. Koşmayı bıraktı ve çevreyi taradı. Hiç ses yoktu. Büyük bir hidrolik silindir havada uçup hemen sol taraflarına çarpınca ikisi birden sıçradılar. Geldiğini görmemişti. Sonra hiçbir şey. İnsanlar bir dakika kadar öylece durdular ve sonra Boone kıpırdadı. Ter içindeydi. Basınçlı giysiler giymişlerdi. Ama 49 derece santigrata sahip kuyunun zemini Mars'taki en sıcak yerdi. Oysa giysinin yalıtımı soğuk için yapılmıştı. Ayağa kalkmasına yardım etmek için Okakura'ya doğru ilerledi ama kendisini durdurdu. Büyük olasılıkla adam yardımı için Boone'a Geary borçlanmaktansa kendi başına kalkmayı yeğlerdi. Boone kavramı doğru anlamışsa elbette. Gidip bir bakalım dedi bunun yerine. Okakura kalktı ve koyu siyah bazaltın üzerinden geri yürüdüler. Kuyu sert kaya yatağına çok önceden açılmıştı. Doğrusu artık litosferin yaklaşık %20'sini aşmışlardı. Kuyunun dibi boğucuydu. Sanki giysilerin hiçbir yalıtımı yokmuş gibiydi. Buğunun hava kaynağı adamın yüzüne ve ciğerlerine hoş bir serinlik veriyordu. Karanlık duvarların çerçevelediği yukarıdaki pembe gökyüzü aşırı parlaktı. Gün ışığı ocak duvarının kısa konik bir kısmını aydınlatıyordu. Yaz ortasında güneş durmaksızın ışıyabilirdi. Hayır, oğlak dönencesinin güneyindeydiler. Buradan aşağısı sonsuza dek gölgedeydi. Enkaza yaklaştılar. Ocağın duvarına oyulmuş spiral yoldan yukarıya kaya parçaları taşıyan bir robot damperli kamyondu. Kamyonun parçaları iri kayalarla iç içe geçmiş, bir bölümü ise çarpma noktasından 100 metre kadar uzağa savrulmuştu. 100 metrenin ötesinde pek enkaz yoktu. Onlara doğru fırlayan silindir bir tür basınçla ateşlenmiş olmalıydı. Hepsi de korkunç bir şekilde iç içe geçmiş magnezyum, alüminyum ve çelik yığını. Magnezyum ve alüminyum kısmen erimişti. Ta en tepeden mi düştü dersin diye sordu Boone. Okakura yanıtlamadı. Boone adama baktı. Gözlerini bilerek bakışından kaçırıyor gibiydi. Belki de korkmuştu. Onu görmemle yere çarpması arasında en az 30 saniye olmalı dedi Boone. Kabaca 3 metre bölü saniye kare. Bu onun en yüksek hıza erişmesi için yeterli bir zamandı. Yani saatte yaklaşık 200 kilometre ile çarpmıştı. Çok da kötü değil. Yeryüzünde bunun yarısı kadar sürede düşer ve onlara çarpabilirdi. Kahretsin, yukarı bakmamış olsaydı bu da onlara çarpabilirdi. Hızlı bir hesap yaptı. Onu gördüğünde tahminen kuyunun yarısındaydı. Ama o noktaya geldiğinde bir süredir düşüyor olmalıydı. Boone yavaşça ocak duvarıyla enkaz yığını arasındaki boşlukta yürüdü. Kamyon sağ yanına düşmüştü ve sol yanı çarpılmış ama tanınır haldeydi. Okakura yığına birkaç adım attı, sonra sol ön tekerleğin ardındaki siyah bir bölgeyi gösterdi. John adamın ardından gelip metali sağ eldiveninin işaret parmağı üzerindeki pençeyle kazıdı. Karartı bir parça kurum gibi çıktı. Amonyum nitrat patlaması. Kamyonun gövdesi sanki oradan koca bir çekiç darbesi almış gibi içeri göçmüştü. Oldukça büyük bir patlayıcı diye gözlemledi John. Evet dedi Okakura, boğazını temizledi. Korkmuştu kesin. Mars'taki ilk adam onun gözetimindeyken ölecekti. Ve kendisi de elbette ama hangisi onu daha çok korkuturdu? Kim bilir? Kamyonu yolundan çıkarmaya yetecek kadar. Dediğim gibi bir takım sabotajlar bildiriliyordu. Okakura yüz koruyucusunun ardında kaşlarını çatmıştı.
Ama kim? Neden?
Bilmiyorum. Ekibinizde psikolojik sorunlu biri var mı?
Hayır.
Okakura'nın yüzü tamamen ifadesizdi. Beşten büyük her grup çeşitli güçlükler yaşıyordu ve Okakura'nın küçük endüstriyel kasabasının 500 kişilik nüfusu vardı.
Bu karşılaştığım 6. olay dedi John ama hiçbiri bu kadar yakın olmamıştı.
Güldü. Pembe gökteki kuş benzeri lekenin görüntüsü geldi gözlerinin önüne.
Aşağı inmesinden önce birisinin bir kamyona bomba yerleştirmesi çok kolay olmalı. Onu bir saat ya da yükseklik ölçer kullanarak patlatmak.
Kızıllar demek istiyorsun.
Okakura rahatlamış görünüyordu.
Onları duymuştuk ama...
Omuzlarını silkti.
Delice.
Evet, John enkazın üzerinden dikkatle indi. Onları aşağı indiren araca doğru zemin boyunca yürüdüler. Okakura başka bir kanala girmişti ve yukarıdakiler de konuşuyordu.
John çevresine son kez bakmak için merkez çukurun kıyısında dikildi. Kuyunun gerçek büyüklüğünü algılamak güçtü. Kısılmış ışıklar ve dikey çizgiler ona bir katedrali anımsatıyordu. Ama inşa edilmiş tüm katedraller bu büyük deliğin dibinde oyuncak evler gibi kalırdı. Gerçek üstü ölçek yüzünden gözlerini kırpıştırdı ve çok uzun süredir başını arkaya atarak durduğuna karar verdi.
Duvara oyulmuş yol boyunca yukarıya ilk asansöre doğru sürdüler ve araçtan çıkıp kabine girdiler. Yukarı çıktılar. 7 kez çıkıp duvar boyunca bir sonraki asansöre yürümeleri gerekti. Çevrelerindeki ışık giderek tanıdık gün ışığına dönüşmüştü. Kuyuyu çevreleyen duvarda iki yolun iki spiralle işlendiğini görebiliyordu. Devasa bir vida deliğindeki yiv izleri gibi. Kuyunun dibi karanlıkta kaybolmuştu, kamyonu bile göremiyordu. Son iki asansörle regolit boyunca yükseldiler. Önce çatlamış bir kaya yatağı gibi görünen mega regolit, sonra bütün kayaları, çakılları ve buzuyla betondan yapılmış bir durdurucunun, baraj gibi görünen ve son asansörü aslında bir dişli demir yolu treni haline getirecek kadar geriye doğru açılanmış düzgün eğimli bir duvarın ardına gizlenmiş olan regoliti açtılar. Bu devasa huninin kenarında dolandılar.
Koca adamın banyo gideri demişti Okakura aşağıya inerlerken, sonunda yüzeye, güneşe ulaştılar.
Buğun dişli demir yolu treninden çıkıp aşağı baktı. Üzerinde spiral halinde aşağıya inen iki hatlı yoluyla birlikte bu regolit durdurucu bir kraterin çok düzgün iç duvarı gibi görünüyordu. Ama kraterin zemini yoktu. Bir mohol, dipnot. Mohol, atmosfere ısı yaymak amacıyla neredeyse litosfer boyunca açılan delikler. Ünlü Yugoslav yer bilimci Andrija Mohorovic'e ithafen. Yüzeyin aşağısını biraz görebiliyordu ama duvar gölgeliydi ve yalnız aşağı doğru büklümlenen yol birazcık ışık alıyordu. Yani boş uzaydan gezegenin çekirdeğine doğru inen ve boşlukta duran bir merdiven gibiydi. Dev damperli kamyonlardan üçü siyah kaya parçalarıyla yüklenmiş olarak yolun son kıvrımında ağır ağır çıkıyordu. Bugünlerde kuyunun dibinden buraya ulaşmaları 5 saat alıyor dedi Okakura. Projenin büyük bölümünde olduğu gibi üretim ve işletim konusunda da çok küçük bir denetime gerek duyuluyordu. Kasaba sakinlerinin yalnızca programlama, konuşlandırma, bakım ve çıkacak sorunları çözmekle uğraşması gerekiyordu. Ve artık güvenliğin sağlanmasıyla da. Senzeni Na adlı kasaba, Tomasia Fosae'nin en derin kanyonunun zeminine yayılmıştı. Deliğe en yakın yer endüstriyel parktı. Burada kazı ekipmanlarının büyük bölümü üretiliyor ve delikten çıkarılan kaya parçaları içerebilecekleri değerli metaller yüzünden işleniyordu. Boone ve Okakura kuyunun kıyısındaki istasyona girip basınçlı giysilerini bakırlı tulumlarla değiştirdiler. Kasabanın tüm binalarını birbirine bağlayan aydınlık yürüme tüplerinden birine girdiler. Tüplerin içi soğuk ve güneşliydi. İçlerindeki herkes dış yüzeyleri en son Japon yapımı radyasyon korumalı madde olan bakır rengi bir varakla kaplı giysiler giyiyordu. Aydınlık tüplerde yürüyen bazı yaratıklar buğuna dev bir karınca çiftliği gibi geldi.
Üstlerinde termal bir bulut donarak belirdi ve yüksek rüzgarlarla yakalanıp uzun yassı beyaz bir iz bırakıp sürüklenip gidene kadar bir sübaptan fışkıran buhar gibi hızla büyüdü. Kasabanın gerçek yaşam alanları kanyonun güneydoğu yamacının içine oyulmuştu. Uçurumun kocaman dikdörtgen bir bölümü camla kaplanmıştı. Camlı bölmede arkasında yükselen 5 katlı bitişik apartmanlarla uzun bir açık alan vardı. Açık alan boyunca yürüdüler ve Okakura onu yerel yönetim ofislerinin bulunduğu 5. kata götürdü. Görünmeleriyle birlikte etraflarında Okakura'ya ve birbirlerine bir şeyler söyleyen küçük bir insan kalabalığı toplandı. Hep birlikte ofise girip balkona çıktılar. John olup bitenleri Japonca anlatan Okakura'yı dikkatle izledi. Dinleyenlerin bir kısmı sinirli görünüyor ve çoğu gözlerini John'dan kaçırıyordu. Şu son kaza Giri'ye yakalanmaya yetmiş miydi? Kendilerini çok öne çıkarmamaları ya da ona benzer bir şey önemliydi. Utanç Japonlar için önemli bir şeydi ve Okakura sanki olayın kendi hatası olduğuna karar vermiş gibi umutsuz bir hoşnutsuzlukta görünüyordu. ''Bak buradan biri olabileceği gibi yabancılar da olabilir.'' dedi John cesurca araya girerek. Gelecekte alınacak güvenlik önlemleri için önerilerde bulundu. Kuyunun etrafındaki yükseltinin kenarı harika bir engel. Bir alarm sistemi ve kenar istasyonuna hem sistemi hem de asansörleri denetlemesi için birkaç kişi yerleştirin. Zaman kaybı ama sanırım yapmalıyız. Okakura mahcup bir tavırla sabotajdan kimin sorumlu olabileceği hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. John omuzlarını silkti. Hiç fikrim yok. İnsanlar Mohollara karşıydı sanırım. Ama Mohollar kazıldı dedi birisi. Biliyorum, sanırım sembolik, sırıttı. Fakat birinin üzerine kamyon düşerse kötü bir sembol olacak. Başlarıyla onayladılar. Frank'in dil becerisine sahip olmayı dilerdi. Bu insanlarla daha iyi iletişim kurmak işe yarardı. Anlaşılması güç insanlardı. Esrarengizdiler ve benzeri şeyler vardı. Yatmak isteyip istemediğini sordular. İyiyim ben dedi John, bizi ıskaladı. Duruma bir bakmamız gerekecek. Ama bugün yaptığımız plana göre hareket edelim. Böylece Okakura ile birkaç kadın ve erkek birlikte onu kasabada gezdirdiler. Laboratuvarları, toplantı odalarını, salonları ve yemek salonlarını neşeyle gezdi. Senzeni Na sakinlerinin %50'sinden çoğuyla karşılaştığına emin olana kadar başıyla selamladı, el sıkıştı ve selam dedi. İnsanların büyük bölümü delikteki olayı duymamıştı. Onunla karşılaşmaktan, elini sıkmaktan, ona bir şeyler göstermek ve yüzüne bakmaktan hoşnuttular. Bu yaklaşım adama ilk gezisiyle ikincisi arasındaki akvaryum yıllarını tatsız biçimde hatırlatıyordu. Ama gittiği her yerde durum böyleydi. Fakat işini yaptı. 1 saatlik çalışma ve sonra 4 saat boyunca Mars'taki ilk adam olmak, her zamanki oran. Öğleden sonra akşama çevrilir ve tüm kasaba ziyareti onuruna verilen şölen için toplanırken kendini geriye yaslayıp rolünü oynadı. Yani iyi bir ruh haline büründü. O gecenin en zor işi buydu ama aslında arada bir kaçamak yapıp Vlad'ın Acheron'daki tıp grubunun ürettiği kapsülü yutmak için odasındaki banyoya gitmişti. Beynin doğal kimyasında buldukları bütün endorfin ve uyku salgılarının sentetik bir karışımı olan Omegendorf adını verdikleri buğunun düşlediğinden daha güçlü bir kendini iyi hisset ilacıydı bu. Şölene rahatlamış olarak döndü. Aslında bir parça şevkle dolu olarak. Sonuçta ölümden kurtulmuştu. Hem de vahşi biri gibi koşarak. Biraz daha endorfin uygunsuz kaçacaktı. Bir yandan sorular sorarak masadan masaya geçti. İnsanları mutlu eden ve onlara John Boone'la bir buluşmanın getireceği şölen hissini veren de buydu. John bunu yapabilmeyi seviyordu. Şöhreti katlanılır kılan işin bu kısmıydı. Çünkü çevresindekiler sorular sorduğunda insanlar sazan gibi hemen atlayarak kendisini yanıtlıyorlardı. Tuhaftı gerçekten. İnsanlar sanki kendileri onun hakkında pek çok şey bilirken adamın onlar hakkında çok az şey bilmesi yüzünden hissettikleri dengesizliği düzeltmeye çabalıyormuş gibiydi. Böylece uygun bir cesaretlendirmeyle, genellikle basit ve dikkatli bir teşvikle kişisel bilgilerin en şaşırtıcı parçalarını püskürtüyorlardı. Tanık olma, doğrulama, itiraf etme. Akşamı Senzinina'daki yaşamı öğrenerek geçirdi. Kasabanın isminin anlamı ne yapmışız? Kısa bir sırıtış. Sonra odaları kalın taze bambudan, yatağı sanki bambunun bir parçasından kesilmiş gibi görünen büyük misafir dairesine götürüldü. Yalnız kalınca şifre kutusuna telefonu bağladı ve Saks Russell'ı aradı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 273.